Ayrım 33. Romanov Komplosu Glenn Mead. Sayfa 419. 104. Kızım. Terk edilmiş hububat deposu uzun zamandır yıkılmaya, harap olmaya bırakılmıştı. Dambel vermiş, kireç badanalı duvarları yıkılmış, yabani otlar her tarafını sarmıştı. Yakov fiyatı deponun girişinde durdurdu. Bir sigara yaktı ve göle hakim, kırık dökük ahşap iskelemede yürümeye koyuldu. Ayın ışığı suyun yüzünde yansıyor, çevreyi görecek kadar aydınlatıyordu. Aynı kıyıda biraz daha ilerideki İpatyev evinin bir hayalet kadar soluk çizgilerini seçti. Bir ayağını kesilmiş bir ağaca dayamış, sigarasını öfkeyle somurup dururken içinde fırtınalar koptuğunu hissetti. ''Yalnız mı geldin?'' Arkasına dönünce terk edilmiş deponun gölgesinden çıkan Yuri'yi gördü. Elinde bir nagant vardı. Sigarasını fırlattı. İzmarit perendeler atarak uzaklaştı. Sonra da belli belirsiz tıslayarak suyun içinde kayboldu. ''Evet, konuşmamız gerek Yuri.'' Adam yaklaştı. Gözlerinde çılgın bakışlarla Yakov'un hiç anımsamadığı kadar umutsuz görünüyordu. Tek bir kelime etmeden tabancalı elini hızla uzattı ve Yakov'un başına vurdu. Yakov sendeledi, elini başına götürdü, kesilmiş ağaca takılarak düştü. Yuri tükürür gibi, ''Seni hemen buracıkta öldürmeliydim.'' dedi. Yakov debelenerek ayaklandı. ''Ne yapsam fark etmezdi, ne yapsam, bana inanmalısın Yuri.'' Yuri'nin sesi nefret doluydu. ''Moskova'da kalsa oğlumun en azından bir yaşama ihtimali olurdu. Sen o ihtimali elinden aldın.'' ''Hayır Yuri, hiçbir şey onu kurtaramazdı. Yanımdaki hekim elinden geleni yaptı. Ama Sergey bir şey yapılacak durumu çoktan geçmişti, inan bana.'' Yuri kederli bir çığlık attı. Çığlığı boğmak için koluyla ağzını kapattı. Yakov konuşmayı sürdürdü. ''Gerçekte Troçki bana Nina ile oğlunu bir esir kampına götürmemi emretmişti. Emrine itaatsizlik ettim. Kurtarabilmek için onları Moskova'dan götürdüm. Nasıl kurtaracaktım bilemiyorum ama onları oradan çıkarmak gerektiğinden emindim.'' ''Sana nasıl inanabilirim?'' ''Çünkü ben Stanislav'ı senin öldürmediğini biliyorum, yanılmışım. Kendime göre nedenlerim vardı, bencilce ve aptalca nedenlerim. Şimdi söylediğine inanıyorum. Senin de benim söylediklerime inanmanı istiyorum.'' Yuri kendini toparlamak için insanüstü gayret gösteriyordu. Tamamıyla çökmüş, ne yapacağını şaşırmış gibiydi. ''Nina nasıl dayanıyor?'' ''Yıkıldı. Teselli etmesi imkansız. Sana ihtiyacı var. Aranızdaki anlaşmazlıklar her neyse, sana olan sevgisinin gerçekten kaybolduğuna inanmıyorum.'' Yuri'nin çenesi kasıldı. ''Nerede şimdi?'' ''Yekaterinburg istasyonunda, trenimde. Zoba onu bir dakika yalnız bırakmıyor.'' ''Kılına zarar gelmişse?'' ''Gelmedi. Onu zarar veremeyecek kadar çok seviyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunca yıl önce onunla ilk karşılaştığımız zaman sanırım ona aşık oldum.'' Yuri'nin kaşları çatıldı. ''Bana öyle bakma Yuri. Saf, tertemiz bir sevgiydi. Kara mahalleden bir sokak çocuğuydum ben. Ömrümde böyle bir güzellik görmemiştim. Nina ender görülen egzotik bir şeydi. Sadece onu düşünebilmenin bile beni bazen çevremdeki sefaletin içinde aklımı kaçırmaktan kurtardığını kabul ediyorum. Sana mantıklı gelmiyor mu? Ona asla bilerek zarar veremem. Bunu böylece kabullenmen gerek.'' Yuri cebinden zarfı çıkarıp gösterdi. ''Demek sana her şeyi anlattı.'' Yakov başını salladı. ''Bir adam karısını kaybeder, bir kadın kocasını yitirir, teselliyi birbirlerinde bulurlar. Annemle babana da öyle oldu. Basit bir öykü, bir kusur işlemediler. Aslına bakarsan bu öyküden sadece iyi şeyler çıktı. Bir kardeş sahibi oldum.'' ''Nina bunu neden sır gibi sakladıklarını da söyledi mi?'' ''Bir kadın hastayla ilişkiye girmek zaten yeterince kötüyken bir de onu hamile bıraktığı bilinse babanın meslek hayatı sönerdi.''
''Duyunca üzüldün mü?''
''Üzülmek için bir nedenim yok. Babam onurlu bir adamdı. Bizi severdi, görevini yaptı. Biliyor musun, bir seferinde bana bir şey söylemişti. O zaman anlamamıştım ama şimdi farklı. Sevgiyi nerede gösterirlerse almamız gerektiğini söylerdi. Ne zaman anlayışla karşılaşsak aynı şekilde karşılık vermemizi. Ne demek istediğini şimdi anlıyorum. Tıpkı insanın öz kardeşine zarar veremeyeceğini şimdi gördüğüm gibi. Tek umudum Mersk'in ölüme çığlıklar atarak gitmiş olması. Yuri sanki sırtındaki korkunç bir yükün ağırlığı altında eziliyormuş gibi. Sana gerçeği anlatmak istediğim zamanlar oldu dedi. Babamın ölümünden sonra ona verdiğim söze karşı gelmeyi düşündüm. Biliyor musun, annenle ortak sırlarının seni yaralamasını hiç istemedi. Oysa şimdi anlıyorum ki bize söylemeleri gerekirdi. Yakov elini Yuri'nin omzuna bıraktı. O zaman belki, ama şimdi bugünü yaşıyoruz. İkimiz de biliyoruz, bu da yeterli olmalı.
Ben kaçtıktan sonra adamlarıma ne olduğunu anlatmadın.
Elimden geleni yaptım. Kimse zorla yürütülmedi, kimse ölmedi.
Sanki her şeyi saran bir zamansızlık var gibiydi. Durgun suyun üzerindeki mehtap, uzaktaki İpatyev evinin loş silüeti. Tek ses ikisinin soluklarıydı ve Yakov sonunda, ''Umutsuz göründüğünün farkındayım.'' dedi. ''Ama belki de hepimizin kurtulacağı bir çıkış yolu vardır.''
''Nasıl?''
''Sen bu gece Nina'yı alıp gidersin. Gidersiniz. Sen ve arkadaşların. El koyduğum treni alırsınız. Kenti terk eder ve bir daha dönmezsiniz.''
''Ya Charlie ailesi?''
Yakov başını salladı. ''Elimden bir şey gelmez Yuri. Karşımızdakiler ikimizden de güçlü. İstesem bile kaderlerini değiştiremem. Benim gözümde Nikolay Romanov ya da karısının zerre kadar değeri yok. Çocuklar için üzülüyorum ama onların mezarını kendi anneleriyle babaları kazdı.''
''Yine de çocukları o mezara gömmezdin değil mi?''
''Bu Lenin'in arzusu, benim değil. Ben askerim, emirlere itaat ederim. Tıpkı senin gibi.''
''Peki bizim gitmemize göz yumarsan sana ve Katerina'ya ne olur?''
''O tarafını bana bırak.''
''Nina'nın kaybolmasını nasıl açıklayacaksın?''
''Bu kentte ceset sıkıntısı çekilmez. Öldü mü, ölmedi mi kim bilecek?''
Yuri bir süre düşündü. ''Tren istasyonda demiştin değil mi?''
''3 numaralı platformun yanındaki hatta.''
''Peki ya adamların?''
''Yakındaki otellere yerleştirildiler ama Nina ile birlikte Zoba ve doktor trende kaldı. Zoba emrime itaat edip treni sizin için hazırlar. Makinist buhar basıncını yüksek tutma talimatı almıştı zaten. Ne diyorsun?''
Yuri sessiz kaldı. Sanki vicdanıyla mücadele ediyormuş gibi dudakları gergindi. Sonra elini indirdi. Yeniden kaldırdığında avucunda nagant vardı. Tabancayı Yakov'a doğrulttu. ''Şimdi çıkabilirsin.'' Çalılardan bir hışırtı yükseldi ve bir elinde bir kolt, diğerinde kaba bir çuvalla bir kangal ip Boyle görünüverdi.
Yakov öfkeyle ''Yalnız gelmeni söylemiştim Yuri'' dedi.
''Sana güvenip güvenemeyeceğimden emin değildim. Bağışla ama böyle olması gerek.''
''Sen neden bahsediyorsun?''
''Sözümü tutmayanlardan değilimdir ama savaş sırasında her şey mubah.''
Boyle başıyla bir işaret yaptı.
''Tabancasını al, yanında başkasıyla olup olmadığına bak.''
Boyle Yakov'un silahını aldıktan sonra üstünü aradı. ''Yuri, buradaki işimizi tamamlamak niyetindeyiz.'' dedi. Boyle'a döndü. ''Başına çuvalı geçirip kamyonete götür.''
''Beni nereye götürüyorsunuz?''
''Kısa bir gezintiden sonra İpadyev evine.''
Yakov patladı. ''Sen çıldırmışsın, konağın yanına bile yaklaşamayacaksınız.''
''Haklısın Leonid, ama sen yaklaşırsın.''
105. Kısım İpatyev Evi 01.10 Yurovski telefonun aizesini yerine bırakırken bir motor sesi işitip açık kapının yanına gitti. Avlunun dışında üstü açık bir Opel'in durduğunu gördü. İçinde deri çeka ceketleri giymiş 4 kişi oturuyordu ve direksiyondaki de kazandı. Nöbetçiler tüfeklerini doğrulttu.
''Bariyerden öteye hiçbir arabanın geçmesine izin yok. Komendantın emri.''
''Bırak da geçeyim salak herif.''
Kazan arabadan sendeleyerek inmeye çalışırken nöbetçilerden biri tüfeğini kaldırdı.
''Bir adım daha atarsan vururum.''
Yurovski bariyere yaklaştı. Opel'in içindeki diğer 3 kişi de en az sürücüleri kadar içkiliydi.
''Ne istiyorsun Kazan?''
''Karışmamız gerek.''
Müfettiş leş gibi alkol kokuyordu. Cebinden bir içki şişesi taşmıştı. Üstelik gözlerinde de şaşkın bir ifade vardı.
''Hayır, gerekmiyor. Bu gece burasının yasak bölge ilan edildiğini biliyor olman gerekir.''
Başıyla işaret ederek, ''Sokağın karşısındaki nöbetçi mahfilinde birer kahve içip ayılmaya çalışın. Bu halinle araba kullanacak durumda değilsin.''
Kazan elinin tersiyle ağzını sildi, sesini alçaltıp fısıltıyla konuştu. İnan bana Yurovski, söylediklerime çok şaşıracaksın. Kanlı işinize başladınız mı?
Başlamadık ama bu seni neden ilgilendiriyor?
Yakov benim yakaladığım casusu serbest bıraktı. Serbest bıraktı, inanabiliyor musun?
Ne sebeple?
Aynı soruyu ben de kendime soruyorum. İlk başta bütün başarıyı üstlenmeye çalıştığını sanmıştım. Ama şimdi o kadar emin değilim. O ve komploculardan biri eskiden beri sıkı dostmuş.
Ne saçmalıklar umurdanıyorsun öyle?
Basitçe anlatayım. Pis kokuyu anında tanıyacak kadar uzun zamandır polislik yaptım. Yakov'un düşmanla işbirliği yaptığından ve hayırlı bir iş peşinde olmadığından eminim.
Sen aklını mı kaçırdın? O içtiğin şişede ne varsa senin yerinde olsam hemen döker kurtulurdum.
Karanlık bir şeyler hazırlanıyor, söylüyorum sana. Yakov'un bir casusu serbest bırakmasını başka nasıl açıklıyorsun? Cevap ver bana.
Komendant Serçi, cevap falan vermek zorunda değilim dedi. Beni ilgilendirmez. Ama onu birkaç saat önce gördüğümde ayıktı, aklı başındaydı. Senin gibi değildi.
Nereye gitti?
Hiçbir fikrim yok ama treninde kaldığını biliyorum. Şimdi buradan uzaklaş. Yapmam gereken bir sürü şey var.
Salakça davranıyorsun. Sabah olmadan kimin haklı olduğunu göreceğiz.
Komendant dönüp gitmeye davranırken kazan koluna yapıştı.
Bekle, yanımda sadece 3 adam var. Daha fazlası gerekiyor.
Ne için?
Bütün Yekaterinburg'u taş taş üzerinde kalmayana kadar yıkmak pahasına da olsa o casus zanlısını yakalayacağım.
Yurovski kolunu çekerek kazanın elinden kurtuldu.
Unut bunu. Bulabildiğim her adama ihtiyacım var.
Nöbetçilere döndü.
Bu çılgın ayyaşı atın buradan.
Eşiğe varınca bir sigara yaktı ve kazanın arabaya binip hareket etmesini, Opel'in yalpalayarak uzaklaşmasını izledi.
Bir sorun mu var komendant diye sordu nöbetçilerden biri.
Kazan komiser Yakov'un düşman ajanlarıyla işbirliği yaptığına inanıyor.
Nöbetçi güldü.
Aynı içkiden bulmak isterdim doğrusu. Gerçekten iyiymiş. Kamyondan haber yok mu?
Biraz önce telefon ettim. Salaklar kamyonu yanlışlıkla Amerika Oteli'ne gönderme emri aldıklarını söyledi.
Tam o sırada caddenin başında iki farın ışığı belirdi. Sürücü tepesi açık Fiat kamyoneti İpadiyev avlusuna doğru sürerken vitesleri parçalayacaktı. Yurovski cep saatine bakarak tam zamanıydı dedi. Saat tam 1.30'u gösteriyordu.
Nöbetçiye adamlara haber ver diye devam etti. Hazır olduğumuzu söyle.
Romanovların dairesine giden merdivene yöneldi. Kapılarına varınca sağ elinin işaret parmağını kaldırdı. Elektrikli kapı zilinin üzerinde gezindirdi. Sonra da zile bastı. Anastasya ailece yerleştirildikleri daireyi çınlatan tiz zil sesini duyunca irkilerek uyandı. Dışarısı karanlıktı ve beyaz badanayla boyanmış pencerelerden içeriye soluk bir ay ışığı sızıyordu. Yanında yatan Maria uyku sersemliğiyle doğruldu, karmakarışık saçlarını kaşıdı.
''O zil sesi de neydi, ne oluyor?''
''Bilmiyorum, bir araba sesi duyar gibi oldum.'' Anne ve babalarının odasında ayak sesleri işittiler. Tahta vuruldu, yeniden daha yoğun ayak ve insan sesleri duydular. Biraz sonra da kapılarına birisi yaklaştı.
''Maria, babam geliyor.'' dedi.
Kapı açıldı, eşikte gömleğini yorgunca iliklemeye çalışan üstü başı dağınık babaları göründü.
''Komendant bizleri aşağıda toplamak istiyormuş.''
''Neden baba?''
''Düşmanın kenti kuşatmaya başladığını, çarpışmaların başlamasının an meselesi olduğunu söyledi. Top ateşinin konağa isabet edeceğinden korktuğu için bizleri kendi güvenliğimiz için başka bir yere götürmek istiyormuş.''
''Maria masumca bizim topçu mu?'' diye sordu.
''Evet tatlım.''
Anastasya birden canlandı. ''Sence nihayet bizi kurtaracaklar mı?'' Babası bir an gülümsedi, kızının yüzünü sevgiyle okşadı. ''Dua etmekten başka çaremiz yok canlarım. Şimdi yüzünüzü yıkayıp üzerinize bir şeyler geçirin. Diğerleri çoktan kalktı bile.'' Yurovski ensesinin tere battığını hissedip sinirlendi, sabırsızlanmaya başladı. Koridorda dikilmiş, midesi düğüm düğüm, yeni bir sigara daha yakmışken ailenin yüzlerini yıkayıp giyinmek için odalarında bir aşağı bir yukarı dolaştıklarını duyuyordu. İçinden onları sıkıştırıp acele ettirmek geçti. Merdivenlerden çıkan bir nöbetçi yaklaşıp ''Komiser Yakov'dan hala bir haber yok mu?'' diye sordu.
''Henüz yok ama yok diye gecikemeyiz. Her şey planlandığı gibi yürüyecek.''
Oysa Yurovski her geçen dakikayla birlikte daha çok endişeleniyordu. Cep saatini bir daha çıkarıp açtı. 02:10. Zili çalmasından bu yana 40 dakika geçmişti. Usulca küfretti. Zile bir daha basıp acele etmelerini söylemek üzereyken kapı ardına kadar açıldı. Hepsi giyinmiş, derlenip toparlanmış Romanovlar birer birer koridora çıktı. Önde Çar Nikolay Romanov, kucağında sakat oğluyla, peşinde ailesi. Arkasından sade beyaz bluzlarını ve koyu renk eteklerini giymiş, ellerinde yastıkları, çantaları ve öteki özel eşyalarıyla kızlar geliyordu. Peşlerinden koyu renkli sade bir bluzla etek giymiş, her zamanki gibi cılız ve gergin sabık çariçe göründü. Kır saçları dağınıktı. En sonda çıkan üç hizmetkarla Doktor Botkin koridoru doldurdu.
''Herkes hazır anlaşılan'' dedi komendant Nikolay Romanov'a.
''Sonunda buradan kurtulacağız komendant. Peki kişisel eşyamız ne olacak?''
''Şimdilik gerek olmayacak. Sonra aldırırız. Bu taraftan.''
Yurovski güven verici bir tebessümle önlerine düştü, merdivene yöneldi. Sahanlıkta peluş anne ayı ve yavrularının yanından geçerken bütün Romanovlar durakladı ve dindarca istavroz çıkardılar. Konağı bir daha dönmemek üzere terk ettikleri inancıyla ölülere o bilindik saygı gösterisini tamamladılar. Yurovski yukarıdaki sahanlıkta sahiplerinin peşinden gitmek isteyen üç köpeğin havlamalarını, iniltilerini işitti. Nöbetçiler hayvanları tasmalarından yakalayıp tutmaya çalıştı. Ama köpeklerden biri kurtulmayı başardı ve Anastasya'nın kollarına atıldı.
''Genç kız, öteki hayvanlar ne olacak komendant?'' diye sordu.
Uzaktan gelen top sesiyle irkildiler. Yurovski başını salladı.
''Lütfen endişelenmeyin, hayvanlar daha sonra getirilecek. Şimdi önemli olan çabuk davranmamız.''
106. Kısım. Yurovski önde, diğerleri peşinde bodruma indiler. Komendant çifte kanatlı kapıyı açıp itti ve arkasındakileri kubbeli tavanından tek bir ampulün sallandığı bir odaya soktu. Duvarlardan birindeki kirli pencere demir çubuklarla kapatılmıştı. Ayakları çıplak zeminde yankılandı. Oturacakları bir iskemle bile yoktu.
''Şimdilik burada bekleyeceksiniz.''
Aleksandra oğlunun ağırlığı altında zorlanan kocasını göstererek ''Oturmamıza izin yok mu?'' diye sordu. ''Kocamın oğlumuzu taşıması gerekiyor.''
Yurovski yanlarında gelen üç nöbetçiden birine işaret etti. ''Git iki iskemle getir.''
Biraz sonra adam getirdiği iki tahta iskemleyi uzak duvardaki kapının yanına bıraktı. Nikolay Romanov oğlunu usulca iskemlelerden birine oturttu. Sabık çariçede ötekine yerleşti. Kızlar annelerinin çevresinde toplanırken Doktor Botkin ve ötekiler yakınlarında dikildi. Oğlan geniş ve meraklı gözlerle izlerken Yurovski aileyi iskemlelerin arkasında belirli bir düzene göre dizmeye koyuldu.
''Sağlığınızın iyi olmadığı yolunda söylentiler var.'' dedi onlara. ''Ortalıkta kötü muamele gördüğünüz dedikoduları dolaşıyor. Onun için buradan hareket etmeden önce tersini kanıtlayacak bir fotoğraf çekilmesini isteyeceğim. Söylediğim zaman lütfen ayağa kalkın.''
Aile ses çıkarmayınca onlara poz verdirdi. Maria, Tatyana ve Olga iskemlede oturmayı sürdüren annelerinin hemen arkasında durdu. Aile doktoruyla üç hizmetkar meydan okur gibi tek başına duran Anastasya'nın karşısına geçti. Nikolay Romanov iskemledeki oğlunun yanı başında bekledi. Komendant bir kez daha saatini kontrol etti.
''Fotoğrafçı gecikti ama birazdan burada olur. Gelince ben de dönerim.''
Adamları odadan çıktı. En son ayrılan Yurovski'ydi. Kapıda durakladı.
Yüzlerinde bir kuşku, bir dehşet belirtisi görmüş olabilir miydi?
''Rahatlatmak için fotoğraf çekimi tamamlanınca düzen içinde bir kamyona bineceksiniz.'' dedi. ''Top ateşinden uzakta güvenli bir yere götürecekler sizi.''
Pozlarını bozmadıklarından emin olmak için kurbanlarına son bir kez baktı. Sonra başını salladı, kapıyı arkasından yumuşak bir tıkırtıyla kapadı. Boyle Morgue'un arka tarafında tek bir ampulle aydınlatılan odada koyu renk dizlik ve dize kadar deri çizmeler giyip üzerine bir de deri çeka ceketi aldı. Masanın üzerine yayılmış parşömeni, De Gene'nin haritasını inceleyip başını kaldırdı.
''Ceset işi nasıl gidiyor?''
Yuri pencereden avluya bakınca Markov'la Sorgun beyaz kefene sarılmış 12 cesedi cenaze arabasının kasasına yüklediklerini gördü.
''Bitmiş gibi.'' Dışarıdakiler döndü. Kapıyı kapatan Markov'un elinde bir balyozla bir de kazma vardı.
Beygirlere koşar koşmaz harekete hazır oluruz. İşte istediğin aletler.
Boyle Markov'un uzattığı balyozla kazmayı inceledi.
Harika, ya patlayıcı?
Elimde maalesef birkaç kutu benzin ve tahnit sıvısı dışında bir şey yok. Kimyager değilim ama ateşlenirse ikisinden de hatırı sayılır bir gümbürtü çıkacağından eminim.
Sana inanmaktan başka çaremiz yok. Gitmeden her şeyi cenaze arabasına yükle. Tünellere varmak için yol tarifine de ihtiyacım olacak.
Markov başını sallayıp gitti. Yuri Boyle aklından tam olarak ne geçtiğini açıklamanın sakıncası var mı diye sordu.
Her şeyden önce Yakov'u getir de ne halde bir anlayalım.
Yuri çok geçmeden Yakov'la birlikte döndü. Adamın başı hala çuvalın içinde, elleri de bağlıydı. Boyle karşısına geçti, çuvalı çıkarıp attı. Yakov gözlerini kırpıştırarak çevresine baktı. Karşısında Yuri'nin yanında iri yarı sağlam yapılı bir adam duruyor, elleri belinde, çok ciddi, çok ürkütücü görünüyordu. Yakov'un gözleri penceresiz odanın içinde gezindi.
''Burası neresi, neler oluyor burada?''
Boyle sertçe, ''Komisere eksiksiz işbirliğine ihtiyacımız olduğunu anlat.'' dedi. ''Kabul ederse hayatta kalıp kızını görür.''
Yuri söylediklerini Rusça'ya çevirdi. Yakov ağzını açmadı, yüzü ifadesizdi. Boyle devam etti.
''Yardımın karşılığında işimiz bitip Yekaterinburg'dan ayrılırken bizimle gelebileceğini söyle. Onu ve kızını Rusya'dan çıkarmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Moskova'da bu işi becerebilecek tanıdıklarım var. Onlarla görüşüp konuşmama bakar, söyle ona.''
Yuri söylenenleri çevirdi. Yakov ters bir cevap verdi.
''Ne diyor?''
''Çılgın olduğunu, en ufak bir umut bile olmadığını.''
Boyle'un dudakları neredeyse buz gibi bir sırıtışla çarpıldı. Yakov'un yanına gitti, yakasını toparlayıp gözlerinin içine baktı.
''İki konuda da haklı olabilirsin ama hoşlansan da hoşlanmasan da sana söylenenleri yapacaksın.''
Yuri söylenenleri çevirdi, Boyle sözünü sürdürdü.
''Söyle ona dediklerimi yapmazsa sabah olmadan şeytanın yanına gönderirim.''
Yuri söylenenleri çevirdi, Yakov'un dudakları aralanmadı. Boyle geri çekilirken Lydia, ''Şimdi ne olacak?'' diye sordu.
''Markov, sen ve ben cenaze arabasıyla hareket edeceğiz. Yakov yanında Yuri ile birlikte kamyonla önümüzden gidip denetim noktalarından geçmemizi sağlayacak.''
''Sağlam bir planın olduğunu umarım Boyle,'' dedi Yuri.
Boyle parmağını parşömendeki bir noktaya vurdu. ''Son derece basit. Cesetleri benzin ve tahnit sıvısıyla birlikte tünel girişine taşıyacağız. Daha sonra tünelden çıkarken her ikisini de yakacağız. Kapalı bir mekanda etkileyici bir gümbürtü çıkacaktır.''
''Tünel girişindeki nöbetçiler ne olacak?''
''Onlarla ben ilgilenirim,'' dedi Boyle. ''Ama önce senin ve Yakov'un konağa girebilmeniz gerek. Komendantı infaz kararının geçerli olduğunu ama Moskova'nın emriyle aileyi son bir kez sorgulaman gerektiğine inandırman gerekiyor.''
''Ne konuda sorgulayacağım?''
''Eksik mücevherler iyi bir bahane olabilir. Lenin'in Romanovların elindeki bütün değerli eşyanın hesabını istediğini açıkça anlatırsın.'' Komendanta bazı değerli taşların eksik olduğunu ve onları bulmak istediğini söylersin. Bunun için aileyi Bodrum'daki odaya götürmen ama nöbetçileri dışarıda bırakman gerekecek. Ancak o zaman onları tünelden kaçırmaya girişebileceğiz.
Benden çok şey istiyorsun Boyle.
Boyle gülümsedi ve Yuri'nin omzuna vurdu.
Tabii çok şey istiyorum ama senin yeteneklerine sahip bir insana her bakımdan güvenirim.
Lydia, biz ne yapacağız diye sordu. ''Sen ve ben Bodrum'un çıkışına gidip ailenin depo odasından çıkmasına yardım edeceğiz. Herkes eksiksiz ambulansa binince tüneli havaya uçuracağım.'' Balyoza kazmayı kaldırdı. ''Duvardaki deliği açmak ya da Bodrum kapılarını kırmak gerekirse diye hazırlıklı olmak istedim.''
''Lydia, patlamadan sonra her taraf asker dolacak.'' dedi. ''Cesetleri bulurlarsa ne olur?''
''Patlama istediğimiz gibi güçlü olursa geriye kimliği belirlenecek pek bir şey kalmaz. Biz kentten kaçarken onları oyalamış oluruz.''
''Nasıl?'' dedi Sorg.
''Senin Markov'la birlikte gara gitmeni istiyorum. Yakov'un treninin kömürünü almış, harekete hazır olmasını sağlayacaksınız.''
''Peki bunu nasıl yapacağız?''
''Bu Yakov'dan yazılı bir emir alarak biz de ilk fırsatta size katılırız.''
Sorg başını inatla salladı.
''Hayır, ben de sizinle tünele geleceğim.''
Boyle öfkelendi. ''Hayatta kalabilmemiz için hepimizin belirli bir görevi var. Sana da görevini anlattım. Trenin harekete hazır olması son derece önemli.
Şimdi söyle, sana güvenebilecek miyim?
Sork pek mutlu görünmese de evet dedi.
Yürü, diyelim ki bir mucize oldu ve hepimiz istasyona ulaşmayı başardık dedi. Peki ya sonra?
Güney'e, beyazların mevzilerine doğru gideceğiz. Ondan sonra Bükreş'e kadar yolumuzun açık olacağını umuyorum.
Kilise kulesindeki makineli tüfek yuvasını unutmuyor musun? Bir de konaktaki öteki ikisini.
Menzillerinin dışında ve karanlıkta olacağımız için makineliler fazla sorun olmaz.
Yuri bir an düşündü.
Hala tatmin olmadım. Her şey aceleye getiriliyormuş gibi.
Boyle, her şey ya hiç pürüz çıkarmadan yolunda gider ya da hepimiz ölürüz. Yoksa bu aşamada daha iyi bir planın mı var?
Yok.
Öyleyse bu planla yetineceksin.
Kılıfından koltuğunu çıkardı, masanın üzerine bir defterle dolma kalem koydu.
Şimdi Yakov'a söyle, bir emir yazmasını istiyorum ondan. Üstelik fazla da oyalanmasın.
33. ayrımın sonu. Sayfa 432.